90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya Menemen Studio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
Menemen Podcast 159. bölümü, hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 12 Mart 2024 Salı. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 15 Mart 2024 Cuma. 159. bölümümüzde Oscar ödüllerinden ilginç notları paylaşacağız. iHeart Podcast ödüllerinden de konuşacağız. Bol bol ödül var bu bölümde. Özgür İnceoğulları ve müzik, eğlence ve popüler kültür dünyasından getirdiği son haberlerle bizleri sürekli bilgilendiren, güncelleyen Burçin Acar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
Merhaba Özgür. Bugün de elimizden geleni yapacağız. Yine yurt dışından, yine podcastle ilgili. Son dönemde biraz podcast tavsiyelerine girdik ya.
Evet.
Bugün iHeart'ın, ki dünyadaki en önemli podcast üreticilerinden, radyo gruplarından bir tanesi, ödülü verildi. Henüz verildi. Yani programımıza biz hazırlanırken böyle sıkı bir şekilde tam o anda düşmeye başladı. Bu kazandı, bu kazandı, bu kazandı. Biz de bugün programda biraz böyle, tabii bütün kategorileri değil ama bazılarını anlatacağız. Belki bunlar da hani yurt dışından bir podcast önerisi isteyenlere, değil mi, tavsiye olabilir.
Güzel olur, evet. Bir de buna olur, bak olur. Sınıfına sokuyor muyuz yoksa başka bir sınıfa mı sokuyoruz?
Başka bir sınıfa girmez, illa bir kategoriye girecekse bir de buna bak diyebiliriz. Hadi.
Peki ama hadi. Burçin'cim sana bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum nasıl bir reaksiyon vereceksin ama söylemem gerek. Bir kreatif break vermek istiyorum Burçin'cim. Oo.
Beni şimdi çok hassas yerimden yakaladın Özgür. Ya mesela tatil istiyorum biraz ara desen bir böyle nüm nüm nüm yapardım ama kreatif break deyince akan sular duruyor.
Yok abi ya, şaka, ne kreatif break'i?
Ne kadara ihtiyacın var?
Şöyle bir hani verirsen bir sene olur.
Oo, bir sene. Ama doğru söylüyorsun, yani kreatif break verilip de böyle perşembe pazar olmaz o iş.
Ya ne kreatif break, bizim tatilimiz yazın zaten. Dolayısıyla yani kreatif break'imizi de, yani yaratıcılık aramız diyelim. Yaratıcılık aramızı da Temmuz ve Ağustos aylarında veriyoruz. Bu kayıtla birlikte paylaşacağımız işte yaklaşık olarak 15-16 bölümümüz daha var. Sonrasında 5. sezonumuzu kapatacağız. Yaz tatiline geçeceğiz. O zamana kadar işte birkaç tane özel bölüm de yaparız diye planlıyoruz. Yapalım değil mi Burçin? Özel bölüm
yapalım tabii ya, yapalım. Özledim.
Özgür. Değil mi? Özel bölüm yapalım ya. Abi biraz göbek atalım.
Göbek
ya.
Atalım ya. Çıkıyor bu cuma yeni şarkısı çıkıyor İnci'nin.
Öyle mi?
Yani biz programı paylaştığımızda şarkı işte yani çıkmış olacak tabii.
Tamam, süper. Çünkü yani 2000'ler yarışmamız var dedik, onu yapacağız. Evet. İlk bar şarkıları düellomuz var dedik, onu da yapacağız. Belki bir düello daha yaparız, bilemiyorum. Hani bir güzel bir başlık buluruz ona. İlerleyen haftalarda netleşir bunlar. Daha Temmuz'a kadar bayağı bir önümüz açık.
Dur ya, daha seçim meçim falan. Çok yapacak işimiz var Özgür. Daha Temmuz'u şu an göremiyorum, Temmuz'u. Çok uzak geliyor. Düşün bak, Temmuz'da mesela şampiyon kim falan belli olacak. Yani çok büyük değişimler olacak.
bir dakika dur. Madem zaman konuştuk. Birazdan ana konularımıza geçeriz ama bir şey hatırlatmak istiyorum sana. Bak ben okuduğumda inanamadım. Zaman ne kadar hızlı, bunu göreceğiz. Tam 4 yıl önce bu hafta Dünya Sağlık Örgütü COVID-19 pandemisini ilan etmiş. O duyurunun üzerinden 4 yıl geçmiş Burçin, inanabiliyor musun? Oo,
Mart'ta mı ilan etmişler?
Evet. Ha.
Ama biz Aralık'tan itibaren bir şeye girmiştik zaten, bir teyakkuza girmiştik diye hatırlıyorum. Ama ya üf ya, hakikaten bundan 10 sene sonra nasıl konuşacağız acaba?
Şöyle olmuştu, evet, Aralık'ta, doğru söylüyorsun. Çin'den haberler gelmeye başlamıştı. Ondan sonra pek böyle bir ciddiye almamıştı dünya. Sonra bir anda böyle bir İtalya'dan bir haberler gelmeye başlamıştı. Böyle Şubat mıydı neydi? İşte kış turizmi, kayakçılar falan filan dendi. Ondan sonra Mart'ta da işte WHO açıklamasını yaptı. O dönemler hatırlıyor musun? Yani hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyorduk. Tabii bunun muhasebesini yapmak pek kolay değil. Yani hani birçok şeyin değiştiğini söyleyebiliriz aslında. Hani hiçbir şey eskisi gibi değil demek biraz belki iddialı ama Şöyle şeyler oldu mesela, çalışma dünyasını düşünelim. Mesela ofis çalışanları arasında evden çalışılan gün sayısı 2019'dan bugüne en az 5 kat artmış.
Ya bayağı bence her şey değişti Özgür. Ya şöyle bir bakıyorum, hani o dönemin etki etmediği herhangi bir sektör, herhangi bir yaşam tarzı, sosyal olay ya bence yok gibi bir şey. Yani hiç değişmeden, hiç etkilenmeden gelmiş bir olgu, bir kav. Yani yok, hakikaten yok gibi. Tabii daha da mesela tarihsel bir değerlendirme yapmak için de erken aslında. Yani 4 yıl çok bir şey değil. Yani bir 10 sene, 15 sene sonra falan çok daha net belki tablo çıkar ama bence bayağı
Evet.
etkiledi. Doğru ya, evden çalışma diye bir şey yoktu. Arada fantastik şeyler kuruyorduk. Lan evden çalışabilir miyiz falan. Şimdi yani işe niye gidiyoruz durumundayız.
Uçak yolculuklarında da mesela pandemi öncesi seviyeleri ciddi olarak geride bırakmışızdır. Pandemide biliyorsun her şey durmuştu. Aşı tartışmaları vardı, hatırlıyorsan. Aşı oldun mu,
Ya.
aşı olmadın mı? İşte sen inanıyor musun aşıya? Ben inanmıyor muyum aşıya? Yani girmek istemiyorum o konuya ama ilginç bir haber vardı yine geçenlerde. Alman bir adam 217 kez Covid aşısı olmuş Burçin.
Ya ben onu okudum ve yani ilk önce inanmadım, sonra baktım haber doğru. Yani nasıl olabilir ve nedenine çok rastlayamadım. Yani neden yaptığına dair bir veriye rastlamadım.
Ya uyarmışlar adamı, demişler ki ya bu kadar aşı olunur mu demişler. O da ya herhalde adamcağızın bir psikolojik problemi var diye düşünüyorum. Yani hani bu kadar dediğin gibi aşı, 62 yaşındaymış bu arada. Özel nedenlerle yaptırıyorum diyormuş. Yani işte ne bileyim, yani kimse de hani özel nedenleri sorgulamadım, anlayamadım Almanya'da.
Yani.
29 ay boyunca, işte ne kadar, işte 2,5 sene boyunca 217 kez aşı yaptırmayı seçmiş. Ve ilginç olanı da şu, zararlı yan etkilere ya da bağışıklık zayıflamasına maruz kalmamış. Yani herhangi bir şey olmamış adama. Bu dünyada hani pek örneği olan bir durum değil. Yani hatta tek örneği olan bir durum herhalde. Sonuçta hani kimse bu kadar çok aşı olmamıştır başka bu adamdan farklı olarak. Ama dolayısıyla genelleştiremeyiz. Ama yine de yani hastalık mikrobuna aşırı maruz. Yani çünkü sonuçta sana aşıyla beraber hastalığın mikrobunu veriyorlar. Hastalık mikrobuna aşırı maruz kalmanın bağışıklık hücrelerini yıpratabileceği yönünde bir hani bir yaygın bir inanış vardı. O bir şekilde ona karşı duran bir örnek oldu bu. Bu arada adamı bir ara tutuklamışlar Burçin. Hani çünkü başkalarına aşı kartı sattığını düşünmüşler. Yani bu adam kesin bir şeyler yapıyor. Hani bir başkalarına bir şeyler satıyor falan diye düşünmüşler. Dolandırıcı sanmışlar. Sonra hani gerçek ortaya çıkınca da bırakmışlar adamı.
Yani ne diyeyim, her şeyin fazlası zarar Özgür. Yani şöyle düşün, mesela normal su tüketme şeyi nedir? Günde 3 litre mi? 3 bile bazen falan. Neyse 3 diyelim.
Çok
Şimdi
ya.
mesela normal aşı rutininde insan işte 4 senede işte olacak Covid aşısı, hadi taş çatladı 10 diyelim bak. Ha, taş çatladı. Hiç şey yap, sıkıntıya girmiyorsun. Kafanda soru işareti yok. Bunun kaç katını yani yapmış bu arkadaşımız?
21.
21 katı. Yani sen 3 litre değil, 21 çarpı 3, 60 litre su içersen, içmen gerekenden bu kadar fazla su içersen kısa bir sürede, ya o da zarar verir sana.
Herhalde
Yani
canım.
neyi 60 kat daha fazla yaparsan zarar verir. Ama bu, bir dakika, ne zaman yapmıştı bu aşıları bu arkadaşımız, bu amcamız, bu dayımız?
Valla tam zamanı bilmiyorum ama toplamda 29 ay boyunca yaptırmış işte.
Tamam, bilmiyoruz. Belki de 3 sene sonra başka bir şey konuşacağız bu arkadaş hakkında ama yine de çok enteresan bir durum. Tabii herkes bir tarafından da tutmaya çalıştı haberi. İşte aşıya karşı olanlar, yanında aşı olanlar.
8-9 tane yaptırmış ay boyunu, ay başına.
Ya saçma, gerçekten saçma insanlar var bu dünyada.
Burçin'cim, 10 Mart'ta Oscar ödülleri sahiplerini buldu ve bir sinema ödülleri maratonu daha sona erdi. Sen bana geçen bölümde dedin ki Tören Disney Plus'ta yayınlanacak dedin. Bana ümit verdin. Sonra
Evet.
da bu ümit gerçekleşmedi. Ama herhalde
Nasıl ya?
İsviçre'de Tören'in yayın hakları başka bir kanala satılmış herhalde daha
Ama
önceden.
yani.
Disney Plus'ta yoktu Tören. Yani ben izleyemedim.
Bir şey söyleyeceğim ama ben yani ne bileyim, ben Türkiye kafasıyla tabii cevap verdim. İsviçre'nin yayıncısını nasıl bileyim Özgür ben? Ama sen mesela Türk yayınlarını seyredemiyor musun?
Nasıl sevdiğim İsviçre'den?
Ya var onların yöntemleri falan. Sen girmiyorsun o işleri, anladım. Ama burada Disney Plus'ta canavar gibi yayın vardı.
Hadi ya.
Ya. Neyse tamam, olsun, geçmiş olsun. Şu anda var mesela Disney Plus'ta hala ama İsviçre'de olmayabilir, doğru söz. Enteresan
Yok
durum
işte,
ya.
yok. Yok. Bizde yok. Bana ümit verdin Burçin.
Ümit veren atak.
Peki. Neyse ama ben yine de takip edebildim. Yani tabii ki töreni izleyemedim ama kazananları takip edebildim. Ödüllerde beklenen gerçekleşti. Oppenheimer Oscar'larda da şov yaptı ve aday olduğu dalların yarısından fazlasına 7 dalda ödüle koştu, kazandı. 7 ay önce bu filmden detaylı olarak bahsetmiştik. Hatta bu sezonun ilk bölümüydü. Yani yazdan çıktık. Ondan sonra işte Eylül başıydı. Dedik ki Oppenheimer. Hatta işte Barbenheimer dedik. Müthiş yönetmen Christopher Nolan'ın merakla beklenen filmiydi. Temmuz'da gösterime girmişti. Atom bombasının babası olarak da bilinen teorik fizikçi Julius Robert Oppenheimer'ın hayatına odaklanıyordu bu film. Bir biyografi filmi. 3 saat sürdüğünden bahsetmiştik. İşte dedik özel IMAX kameralarla çekilmiş özel 70 mm filme çekildiğinden söz etmiştik. Yani Oppenheimer'ın hikayesi, işte atom bombasının nasıl geliştirildiği, savaş sonrası vesaire vesaire bu konulara odaklanıyor film. Oppenheimer'ın kişisel savaşları da var filmde. İç dünyasında yaşadığı sorunlar var, evliliği var, depresyonları vesaire. Filmi izledikten sonra tahmin etmiştik ki aslında çok da zor değildi bu. Bu film dedik birçok dalda Oscar ödülüne aday olacak. Öyle demiştik. Adaylıkların haricinde kimin ödül kazanacağını bile bildik Burçin'cim. Yani hoş dediğim gibi çok zor bir tahmin de değildi. Cillian Murphy ödülünü alırken dedi ki ki yani savaşları anlatan hem işte dünyayı etkileyen savaşları hem de kişisel savaşları anlatan bu filmi barışa adadı Cillian Murphy konuşmasında. Oppenheimer'a geçiyorum. Oscar'larda büyük başarı bence Poor Things adlı filmin oldu. Hala izleyemedim. En kısa zamanda izlemeyi planlıyorum. İlk gösterimi Venedik Film Festivali'nde olmuştu. Ondan da bahsetmiştik. Orada Altın Aslan ödülünü kazanmıştı. Sonrasında da ödüller kazanmaya devam etti. BAFTA'larda işte İngiliz Akademi Film Ödülleri'nde büyük sükse yaptı. En sonunda da Oscar'larda 4 ödül kazandı. Yunan sinemacı Yorgos Lanthimos'un filmi herkesi kendine hayran bırakıyor. Yorgos Lanthimos çalıştığı oyunculara Oscar kazandırmaya devam ediyor. Emma Stone'un da ikinci Oscar'ına ulaşmasını sağladı. La La Land'in 7 yıl ardından 35 yaşında büyük başarı gerçekten. 2 Oscar ödülü kazandı. Kısa zamanda 2 Oscar kazanan bir başka isim var. Onu sana bırakıyorum. Çünkü onunla ilgili bilgiler ve gecenin müzik özeti sende diye düşünüyorum. Billie Eilish'ten söz ettim az önce. Çok kısa birkaç not daha iletip sözü sana vereyim. Geçen bölüm çok kısa da olsa Barbie filminden bahsetmiştim. Filmin yönetmeni Greta Gerwig ve Barbie karakterini oynayan Margot Robbie adaylar arasında gösterilmediler. Filmin anlattığı şey gerçek hayatta yaşanıyor demiştim. Son 8 aydır Burçin'cim Margot Robbie'nin bütün fotoğraflarına bak, bütün videolarına bak. Neredeyse %80'inde belki %90'ında pembe kıyafet giydi bu kadın. Oscar ödül töreninde simsiyah geldi. Orada mesajını net olarak verdi aslında. Başka net bir mesaj daha vardı. O da Jonathan Glazer'dan geldi. Çok net bir mesaj, çok önemli bir mesaj. İngiliz yönetmen en iyi uluslararası film ödülünü kazandı. The Zone of Interest diye bir filmle. Zone of Interest bir bölgenin ismi bu arada. Auschwitz kampını çevreleyen bölgenin adı. Aynı isimli bir roman var. İngiliz yazar Martin Amis'e ait. Geçen yılda kitaptan esinlenen işte bir film yapıldı. İşte o film en iyi uluslararası film Oscar'ını kazanınca yönetmeni Jonathan Glazer sahnede önemli bir konuşma yaptı. Ve dedi ki şu an Gazze'deki bir işgal ile gasp edilen Holokost'u ve Yahudiliklerini reddeden kişiler olarak karşınızda duruyoruz. Bu işgal pek çok masum insan için çatışma getirdi. İster İsrail'deki 7 Ekim kurbanları olsun, isterse halen Gazze'de devam eden saldırılar olsun, hepsi bu insanlıktan çıkarma eylemlerinin kurbanları şeklinde konuştu. O da çok çok net bir mesajdı.
Aslında bir yerde sen dedin ya gecenin önemli başarısı için Poor Things'i gösterdin. Bir bakış açısıyla Zone of Interest'i de gösterebiliriz. Oppenheimer'ın kaybettiği tek kategoride kazanan Zone of Interest oldu ses kategorisinde. Eğer Oppenheimer onu da kazansaydı 8 tane ödülle Slam Dunk Milyoner'den beri ilk defa 8 ödül kazanan bir film olacaktı. Zone of Interest BAFTA'da da sürpriz yapmıştı. Yabancı dilde film ödülünü almıştı. Benim henüz seyretmediğim filmlerden bir tanesi o listemde duruyor bir şekilde. Senin dediğin yerden alayım ben de Oscar'ı. Ben canlı seyretmedim. Daha sonra seyrettim. Çok beğendim ama böyle sahneyi, seyircileri, havasını, o pozitif havasını, Jimmy Kimmel'ı falan. Genel olarak beğendim töreni, onu söyleyeyim. Müzikal kısmı ya görece olarak zayıftı diyebiliriz ama ne kadar güçlü olması gerekiyordu o da tartışılır. Zayıf dediğim yerde de aslında şunlar var. Sahnede işte bir anda Ryan Gosling I'm Just Ken'i söylerken Slash'ı gördük. Wolfgang Van Halen falan çıktı. O çok güzeldi. Bence I'm Just Ken performansı gayet başarılıydı. Andrea Bocelli vardı. Matteo Bocelli ile beraber çıktılar. Anma kısmında şarkı söylediler. Becky G'nin performansı iyiydi. Onun dışında bu Killers of the Flower Moon'daki şarkıyı seslendirmek için Scott George ve Osage yerlilerinin işte şarkılarını söylemek için kalabalık bir grup sahnedeydi. Ve tabii ki bir de tabii en iyi şarkı kategorisinin adayları ki bunlardan bir tanesi de ödülü kazandı. Bu da tahmini hiç zor değildi çünkü artık kazana kazana geldi. Billie Eilish ve Finneas What Was I Made For'la Oscar'ı kazandı. Böylece tabii çok önemli birkaç şey kazandılar. 3 yıl içinde en iyi orijinal şarkı kategorisini 2. kez kazandılar. Bundan önce de James Bond filminin şarkısı No Time To Die'la kazanmışlardı. Böylece herhangi bir kategoride 2 kez Oscar kazanan en genç isimler oldular. 22 yaşında Billie Eilish abisi de 26 yaşında Finneas. Gerçekten çok büyük bir müzikal başarıdan bahsediyoruz. Şarkı da çok başarılı bir şarkı bence. Bu arada bir şey daha var. Mesela aynı yıl hem Grammy'de en iyi şarkı hem Oscar'da en iyi şarkı ödülünü kazandı bu şarkı. Bunu en son Celine Dion My Heart Will Go On'la başarmıştı. Yani düşün o zamandan beri bu ikiliyi aynı anda aynı takvim yılında kazanan yok. Müzikal baktığımızda bir de en iyi film müzikleri kategorisinde orada da çok büyük bir sürpriz yok. Göransson kazandı. Çok acayip bir adam yani. 2018'de Black Panther'le kazanmıştı Oscar. Döndü Mandalorian'la 2 tane Emmy kazandı. Geldi Black Forever'la yine Oscar adayı oldu. Döndü Childish Gambino'yla beraber 3 Grammy kazandı. Döndü buraya Oppenheimer yaptı. Bir Oscar daha kazandı. Çok acayip yetenekli bir adam. Ben bu Oppenheimer'ın müzikleriyle ilgili onunla yapılan bir röportajı da okumuştum. Yani uzun bir röportaj işte. Özellikle mesela bu atom bombası... İşte teması, konuşmaları ve o bölümlerde kemanı kullanmayı tercih etmiş de bunun sebeplerini söylüyor. Bir de çok enteresan mesela davul ve perküsyon hiç kullanmadan bunu yapıyor. 9 aylık bir çalışmayla çıkarıyor bu müziği ortaya. Gerçekten enteresan bir röportajdı. Bunlar hep tahmin edilen aslında ne diyeyim sonuçlardı. Bunun dışında sürpriz var mıydı? Bence yani işte yine mesela bu Oscar'ın lanetlileri konuşulmaya başladı. İşte Killers of the Flowers Moon 10 dalda adaydı, 0 ödül aldı. Şimdi hemen gözler tabii kime döndü? İşte yönetmene Martin Scorsese'ye, daha önce Irishman'le, işte Gangs of New York'la yine işte 10 dalda, 8 dalda aday olup kazana 0 ödülle ayrılmıştı. Böyle bir Martin Scorsese laneti konuşuluyor. Bradley Cooper, o da yine aynı şekilde 7 kategoride aday olup hiç kazanamadan geceden ayrıldı. Bir Bradley Cooper laneti başlıyor mu bilmiyorum. Benim şans eseri sinemada seyrettiğim The Boy and the Heron yine en iyi animasyon ödülünü kazandı. Kazandıkça gerçekten ne kadar güzel bir filmi sinemada seyretmişim diye kendimle gurur duyuyorum. Barbie'den bahsetmiyorum. Zaten üzgünler. Ben de üstlerine gitmeyeyim çok fazla. Platformlara baktım ben. Netflix'te aslında Apple'da biraz hayal kırıklığı. Netflix bir ödül kazandı. Onu da Wes Anderson kazandı. Onun da ilk Oscar'ı Wonderful Story of Henry Sugar çok da güzel bir seriydi. Ben çok beğenmiştim böyle kısa kısa müthiş renkler. Halen Netflix'te seyredilebilir. Şey tabii bence hani en ilginç kısmı onun da niye olduğunu bilmiyorum. Onu okumak lazım. Al Pacino. Al Pacino geldi en iyi film yani en büyük ödülü açıklayacak. Hiçbir adayı sıralamadı direkt açtı zarfı Oppenheimer kazandı dedi. Tabii herkes şey dedi baba uğraşmadı ya şimdi 10 tane adayı oku babam oku direkt kazananla bitirdi. Ama yani bu tip işlerde biliyorsun çok sistematik ilerler yani her şey kuralına göre gider dakika dakika saniye saniye. Bilemiyorum bu planlı bir şey miydi plansız bir şey miydi bu konuyla ilgili bakacağım biraz ya bugün yarın çıkar onun kokusu da ortaya ama bence enteresan da o da son dakika sonunda oldu güzel bir finalle de bitirdiler.
En büyük sürprizlerden bir tanesi galiba Killers of the Flower Moon'daki Lily Gladstone adlı oyuncunun ödülü kazanamaması çünkü herkes onunla Emma Stone arasında geçecek yarış acaba hangisi alacak diye düşünürken ve hani bunu tartışırken Emma Stone hani bir tane ödülü var, acaba hani bir şekilde o geride kalacak ve hani Lily Gladstone mu ipi göğüsleyecek derken Emma Stone ikincisine ulaştı. Dediğim gibi yani çok genç yaşta iki tane en iyi kadın oyuncu Oscar'ı kazanmak büyük büyük bir başarı gerçekten. Aynı şey işte Billie Eilish için de geçerli. O da çok genç kazandı ikinci Oscar'ını ve çok kısa sürede yani hani kaç sene arayla kazandı?
İşte 3 sene içinde ikinci ödülü kazandı.
Evet ve birbirine de yakın şarkılar diyebiliriz yani yine Billie Eilish tarzı düşük tempo biraz böyle sakin söyleme vesaire hani. İşte bir tanesi James Bond şarkısı, bir tanesi Barbie şarkısı. Büyük filmler tabii ki. Bu arada Oscar'larda hani bu kadar çok ödül kazanıp en iyi film Oscar'ını kazanıp bir yandan da gişede de çok büyük iş yapan filmlerin sonuncusu Yüzüklerin Efendisi olmuş. Ondan beri genelde daha düşük cirolar yapan filmler en iyi film Oscar'ını kazanmışlar. Ondan sonra bu Oppenheimer'ın kazanışı bir farklı bir açıya çevirdi olayı ve gerçekten de herkesi hani herkesin beklediği oldu diyebilirim.
Peki bir soru. Leonardo DiCaprio'ya biraz haksızlık yapılmadı mı? Yani mesela kötü müydü? Ben çok beğendim Leonardo DiCaprio'nun oyunculuğunu. Ben anlamıyor muyum sinemadan acaba? Hiç aday falan değil adam hiçbir yerde. Tamam hani kadın oyuncu anlayabiliyorum. Yani kökenini, sebebini, durumunu falan hepsi. Ama mesela Leonardo DiCaprio yani çok bu yani vasat bir oyunculuk sergilemişti sence?
Hayır canım Ricardo diyorum.
Ricardo Caprio. Güzel.
Leonardo DiCaprio yani ne yapsa hakikaten başarılı yapıyor. Yani hani bütün hani filmlerine baktığın zaman hiçbir tane boş filmi var mı adamın?
Yok ama hiç aday değil adam ya. Aday yapımda ya bir adaydı ya hiç mi aday olmaz ya Özgür? Ya hiçbir yerde aday olmadı. Ben hani sadece Oscar'dan bahsetmiyorum. Ya genel işte Altın Küre, BAFTA falan bakınca pek Leonardo DiCaprio'nun ismi geçmedi. Adam Oscar'a katılmadı.
Ya işte biraz da şans var diyelim. Hani işte o senenin rakiplerin kimse hani bir şekilde hani sen iyi de olsan rakiplerin bir şekilde öne çıkıyorsa kaybediyorsun falan filan yani. Hani şimdi ya. Cillian Murphy almaması söz konusu olamaz.
Hayır bak yine Cillian Murphy alacaktı ama adaylar arasında Leonardo'nun olmaması yoksa Cillian Murphy bence de hak etti ama nasıl adaylar arasında adam geceye katılmamış ya Oscar'a gitmemiş adam. Herkes oradaydı baktık yok bulamadık sonra baktık internette yok katılmamış adam bir de gönül koymuş ya. Yani Leonardo DiCaprio'dan bahsediyoruz bilmiyorum bir sıkıntı var o işte ama ben çözemedim.
Evet.
Çözemedim.
Biz de gitmedik. O kadar önemli değil yani. Burçin'cim hatırlayacaksın 2 bölüm önce Prime diye bir içecek markasının böyle bir anda nasıl bir popüler olduğundan bahsetmiştik. Sen de dedin ki ya abicim bu Prime hiç bulunmuyor. Bulunduğunda da fiyatı çok yüksek demiştin. Sorayım bulabildin mi?
Hayır sen bulacaktın İsviçre'den de öyle çözecektik o işi.
Ha tamam. Getireyim ben sana onu. Hangisinden istiyorsun söyle.
Dur onu bir araştırayım hangisine yönelim varsa.
Yani gerçekten büyük başarı hikayesi. Çünkü böyle hani hakikaten bir de alkolsüz içecek piyasasında ilginç olaylar olmaya devam ediyor. Bir tane haber çarptı gözüme onu hemen paylaşayım çok kısa. Bir su markası var Burçin'cim. Adı Liquid Death yani sıvı ölüm. Yani böyle de bir marka olur mu diyeceksin ama var. Teneke kutularda satılıyor. Bu arada sadece su demeyelim hani su dedim az önce ama işte su, soda, işte meyveli soda gibi hani onun işte Amerika'da kullanılan ismiyle Zelter dedikleri kategori böyle içecekler diyelim. Üstünde böyle kafatası resmi var ambalajının üstünde, kutusunun üstünde. Yani baktığın zaman hani böyle bir hani bira markası zannediyorsun böyle yani IPA hani var ya yeni.
Heavy metal grubu gibi bir şey de var. Tınlaması da
evet,
var.
Liquid Death hani hem metal kuru kafa işte teneke kutu falan filan bakıyorsun hani böyle bir hani şey gibi hakikaten bir bira gibi bira markası öyle gözüküyor. Ama kutunun içindeki yani su sonuçta veya işte soda meyveli soda vesaire. Bu markayı üreten şirket bu hafta 1.4 milyar dolar değerleme gördü. 2022'deki değerlemesinin iki katı. 700 milyon dolardı o zaman. İşte 2 sene geçti üstünden. 1.4 milyar dolar oldu o şirket. 67 milyon dolarlık yeni bir fon aldı. Yatırımcılar arasında oyuncular var, sporcular var. İşte Josh Brolin var mesela, işte şey Dune'daki oyuncu. NFL oyuncusu DeAndre Hopkins var. Eğlence grubu Live Nation yatırım yapmış bu markaya. Ya peki diyorsun ki yani nasıl oluyor da hani böyle oluyor? Hani böyle bir şey nasıl bu kadar başarılı olabilir? Bunu açıklamak işte çok kolay değil. Bunu düşündüm pek bir yere varamadım. Yani şimdi piyasa şartlarına bakıyorsun, tüketici davranışlarına bakıyorsun. Bunlara tabii çok hakim olmak lazım böyle bir başarı öyküsünü anlayabilmek için. Yani nasıl bir su veya soda markası böyle fenomen oluyor, 1.4 milyar dolar olabiliyor. Yani mesela tabii ki belli trendler var. Mesela işte pazarlama dünyasında çok takip edilen işte dergi ve dijital platform Ad Age vardır. Ona göre birçok insan içkiden vazgeçiyormuş, alkolden vazgeçiyormuş. İşte alkolsüz alternatiflere yöneliyorlarmış. İşte alkolsüz bira, alkolsüz kokteyl, kombucha, işte diğer alternatifler vesaire vesaire. Bunların satışları geçen yıl %30 artmış ve 2026'ya kadar da %25 daha büyümeleri bekleniyormuş. Bu çerçevede de işte bu liquid death, sıvı ölüm, son birkaç yılda işte yok buzlu çay, yok işte aromalı içecekler falan filan, böyle genişlettikçe genişletmiş ürün portföyünü. Enerji içeceğine de adım atacağı konuşuluyormuş. Genç kitleye ulaşmışlar tabii ki, yani TikTok, Instagram 7.9 milyon takipçileri varmış. Ve yani pazarlama aktivitelerinde, yeni ürün lansmanlarında falan bir hayli böyle cesur, bir hayli provokatif hamleler yapıyorlarmış. İşte hayranları varmış, kitleleri oluşmuş, işte sadık tüketicileri, müşterileri oluşmuş. Forbes dergisine göre en az 240 kişi de nasıl saydılarsa, nasıl araştırdılarsa, bu da çok şaşırttı beni. 240 kişi de Liquid Death'in alevli kafa tasısı, logosu dövme olarak varmış. Yani 240 kişi bunun logosunu dövme yaptırmış. Yani zaten bir markanın böyle love mark, işte yani herkesin hayranlık duyduğu bir aşk markası haline gelmesi için o markanın logosunun dövme olarak yaptırılması en büyük kriter. Yani yıllar önce şey Saatçi en Saatçi reklam ajansının eski CEO'su Kevin Roberts öyle söylemişti. Love mark kavramını da ortaya koyan kişi olduğu için kendisini dinliyoruz tabii ki. Dolayısıyla böyle bir fenomen var. Liquid Death, sıvı ölüm diye bir içecek markası. 1.4 milyar doların varsa bu şirkete talip olabiliyorsun.
Ya ben geçen sene mi, ondan önceki sene mi, bu non alkohol işte drink olayına böyle bir biraz araştırma şeyine girmiş. Araştırma derken meraktan baktım ya, bayağı bir yurt dışında bu işler popüler. Şeyleri, videoları falan izledim. Mesela işte bildiğin gin, viski, vodka, hemen hemen aynı tadı alabildiğin alkolsüz içecekler var. Ve bunlar gerçekten hani çok tüketiliyor. Hatta bunların işte barları, kafeleri açılmaya başlanmış. Dediğin gibi böyle bir yönelim var alkolsüz tüketime dair. Ama mesela Türkiye'de, sonra tabii ne yaptım dedim, Türkiye'de varsa bir deneyelim. Çok fazla Türkiye'de bir alternatif yok. Hatta galiba onların girişi çıkışında falan da bir sıkıntılar varmış. Bir takım barlarda var bildiğim kadarıyla. Bir de bazı markalar çok daha sınırlı sayıda buna benzer bir takım ürünler çıkardılar. Ama o, bakıyorum mesela sitelere, markalara, o ürün çeşitliliği henüz Türkiye'de yok. Olsa bence çok da şey, ilgi göreceğini düşünüyorum, ama kesin orada bir işte bunların giriş çıkışı, gümrük yasak falan, biri bu işi deler. Oradan çok büyük bir pazar tekeli oluşturur falan. Öyle bir iş yani, bu belli etti kendini. Şimdi sen de söyleyince artık tamamen emin oldum, ama bir tatmak istiyorum. Yani gerçekten nasıl bir tat olduğunu merak ediyorum.
Bence çok özellikli bir tat beklememek lazım. Yani sonuçta su veya soda işte.
Yo yo, şey için. Yani işte viski benzeri, alkolsüz, cin benzeri. Yani onların tadının gerçekten ne kadar benzeyip benzemediğini, o kısmı merak ediyorum. Özgür, sıcağı sıcağına son dakika iHeart Podcast ödülleri sahiplerini buldu. Biz programa girmeden hemen haberler geldi, ajanslardan haberler düştü. Ben de tabii hemen podcast kaydında şöyle bir kısa özet geçmek istiyorum. Tabii çok uzun, yani bayağı bir kategori var. Bizi veya dinleyicilerimizi ilgilendirenleri şöyle bir kısaca özetleyeyim. Mesela müzik, hani bizimle aynı kategoride ne oluyor değil mi etrafta? kim? En iyisi kimmiş kardeşim bu işin? Baktık, daha önce birkaç bölümünü dinlemiştim. Popcast bu sene de diyeceğim çünkü birçok ödül kazandılar. En iyi müzik ödülünü kazandı. Popcast'in yapımcısı John Caramanica, bu New York Times'ın bir müzik eleştirmeni kendisi. Tanınan bir eleştirmen. Daha önce Rolling Stone'da yazı yazdı, işte Spin'de yazı yazdı. Ve uzun zamandır bu podcast'i yapıyor. İşte bazen konuklar alıyor, bazen özel bölümler yapıyor. Ama hani mesela son bölümlere bakarsak ne yaptılar? En son bölümü TikTok bitti mi? Biz zaten bunu yaptık. Neyse, bir önceki bölümüne bakıyorum. İşte Super Bowl aşır şeyi değerlendirmesi. Biz bunu da yapmışız. Neyse işte ya, genel olarak aslında eğildiğimiz konular aşağı yukarı benzer ama tabii New York Times dağıtımını yapıyor. Onu da söyleyelim. Çok güçlü bir şekilde dağıtılan bir podcast. Yılın en iyi müzik podcastı olmuş. Hani yurt dışından bir kaynak arayanlar için de önerebileceğimiz çok rahat dinlenilebilen podcastlerden bir tanesi. Yılın podcasti, yani müzik falan kategori dışı yılın podcast'i de New Heights olmuş. New Heights, şöyle anlatalım. Taylor Swift'in şu an bir sevgilisi var, Amerikan futbolcusu. Kendisi Travis Kelce. Bir de onun kardeşi var, Jason Kelce. O da Amerikan futbolcusu. Biri Philadelphia'da, biri Kansas'ta oynuyorlar. Bunlar zaten podcast yapıyorlardı. İşte NFL dünyasından haberler, işte manşetler, konuklar. Ama tabii bu kadar büyük değillerdi. Ne zaman ki Taylor Swift elemanlardan birinin sevgilisi oldu, iş değişti tabii. Podcast patladı. O kadar patladı ki yılın podcast'ı oldu. Burada tabii iHeart dinleyicilerinin oyları var. Yani çevrim içi oylar var. Dolayısıyla bu popülariteyi de gösteren bir durum aslında. Onu söyleyebiliriz. Onun dışında kategoriler, dediğim gibi çok uzun kategoriler var. Birkaç tanesini sayayım istersen.
Ama önce bir şey soracağım. Yani sevgilin meşhursa podcast'te fayda oluyor mu?
İşte ben de onu zaten masaya yatırmak istedim Özgür. Bizim hani şimdi biraz dinleyici yakalamamız lazım. Artık birimizin kendisini feda etmesi lazım. Bilemiyorum yani. Taylor Swift'ten sonra patladı iş. Adam NFL şampiyonu oldu falan. Hadi tamam, onun Taylor Swift'le alakası yoktur ama podcast'te var. Zaten öyle bir teşekkür etmiş. Taylor Swift hayranlarının podcast'imize olan ilgisi için çok teşekkür ediyoruz, evet, demiş kendisi.
Taylor Swift tarzında bir şey bulmamız lazım. Aday.
Türk Taylor Swift kim? Alsa da güzel bir... Bunu dinleyicilerimize soralım. Bize DM'den, o yani Instagram'da ulaşın. Sizce Türk Taylor Swift kim? Ama iyi düşünün. Yani bu iş sadece popülerite değil. Birkaç dakika düşünün, bize yazın bakalım. Gerçekten belki de yol gösterici olacaktır. Diğer kategori...
Çok iyi soru, biliyor musun?
Değil mi? Düşününce pat diye çıkmıyor.
Evet. Türk Dua Lipa kim?
Şimdi podcast'ı da bir rayı değiştirdik ama güzel, güzel konu. Haftaya bunu ele. Türk Dua Lipa.
Evet.
Türk Taylor Swift. Türk Adele daha rahat bulabiliriz. Türk Adele bence.
Türk Miley Cyrus kim?
Oo. Benim hakkımı şu an birkaç isim de ama söylemek istemiyorum. Hmm. Dinleyicilerimiz bir yazsınlar. Çok merak ettim. Türk Dua Lipa, Türk Miley Cyrus, Türk Taylor Swift. Çok zor ya.
Kim bunlar?
Kim bunlar ya? Kim?
Ortaya çıksın.
Ki biz de belki podcast açısından tanıtım şeyi yapabiliriz. Böyle bir ne diye.
Bizim podcastimize fayda sağlayacak bir aksiyon alabiliriz.
Belki. Peki diğer kategorilere bakalım. Mesela en iyi sunucu Lacey Mosley. Scam Gods diye bir podcast. İşte dolandırıcılık tanrıçası falan diyebiliriz. Tam da bu işlerden bahsediyor. İşte Ponzi dolandırıcıları, futbolcu dolandırıcılar, ama bunları tabii eğlenceli biçimde aktarıyor. Biraz dolandırıcılar hikayesi. Sunucu olarak ödül kazandı bu podcast. Pop kültür, hani biz bazen kendimize diyoruz ya, biz müzik podcast'imiz, popüler kültür podcast'i. Pop kültürde de Watch What Crappens adlı bir podcast. Bu da iki kişi yapıyor Özgür. Popüler kültür podcast'ı. Aynı bizim gibi değişik konular ama şöyle bir farkları var bizden. Günlük yapıyorlar. Oo. Yani her gün. Of. Aylık yaklaşık baktım 3 milyon dinleyicileri var. Oldukça da popüler bir podcast ama günlük tabii gerçekten üf diyorum. Üf. Yani bu tek işleri
biz
bu.
Biz yapabilir miyiz sence günlük podcast?
Günlük çok zor.
Çıkmaz bizden.
Yani... 10 dakikalık falan böyle mini podcastler belki yaparız ama bu tabii bu çok ya, bunların asas işleri bu yani, haldır haldır yaptıkları iş bu. Televizyon ve film kategorisi How Did This Get Made adlı bir kategori, bir podcast. Bu podcast de şöyle bir şey, işte sunucular var, konuklar var vesaire, böyle işte çok popüler bazı filmlerin aslında yapılış aşamalarında bilmediğimiz ayrıntıları anlatıyor. Yani filmi biliyoruz ama hani kamera arkasında o hikaye nasıl oluştu, nasıl oraya geldi? Bunlara daha çok eğilen bir podcast. Onlar da kendi kategorisinde birinci olmuşlar. Sen iş dünyası takip ediyorsun. How I Built This diye bir podcast var. Bu da işte girişimcileri konuk ediyor. Dünyanın en ünlü girişimcilerini konuk ediyor. İki tane sunucusu var. Haber podcastine baktım. Bu da günlük Pivot adlı bir podcast. Bu da bir gazeteci ve bir teknoloji editörünün beraber yaptıkları, işte günlük haberlerin yorumlandığı bir podcast. Hard Fork da bir teknoloji podcasti olarak ödül aldı. Yine iki tane gazeteci teknoloji konularını takip ediyorlar ve yorumluyorlar. Genel olarak şey bu, ama tabii hani popüler manşeti söylersen Travis Kelce'nin olduğu podcast ve bence bu tabii Popcast yılın önemli podcastleri olarak ön plana çıktılar.
Bunlar Amerikan podcastler değil mi?
Tabii yani Amerikan podcast, uluslararası kategori de var. Orada da bir Avustralya yapımı podcast, işte farklı engelleri olan insanlarla, dezavantajları olan insanlarla onların hikayelerini anlatan bir podcast. Uluslararası kategoride birinci oldu. Bunun linkini bırakırım ben, kazananların linkini. Oradan belki daha farklı podcast önerileri de bulabilir dinleyicilerimiz.
Ya tabii şimdi İngilizce yaptığın zaman dinleyici kitlen tabii uluslararası oluyor. Bütün dünya seni dinleyebiliyor. Dolayısıyla işte böyle işte kaç dedin? Ayda kaç milyon dinleniyormuş bu adamlar?
3 milyon.
3 milyon işte yani. Biz şimdi toplamda 3 milyona ulaşmamız için kim bilir kaç ay yapmamız lazım. Ama yani işte dediğim gibi İngilizce olunca farklı oluyor. Hani bütün dünya dinleyebiliyor seni.
Özgür AI ile İngilizce, Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Japonca her şekilde podcastimizi çevirebiliriz. Yani sen istiyorsan, diyorsan ki bu bizi şey yapacak, kral yapacak. Hemen bir AI operasyona girelim. İstediğin dil ya, sen dili seç, biz o dilde konuşuruz.
Kendi sesimizle mi?
Kendi sesimizle, kendi vurgumuzla. Aynen öyle.
Nasıl ya?
Sen benim İspanyolca, Fransızca anonslarımı hiç dinletmedin mi ben sana?
Hayır.
Aa, nasıl ya? Ben bir tek sana mı atmadım ya? Genelde arkadaşlarıma dalga geçmek için atıyorum. Fransızca konuştuğum için.
Oo, Burçin Bey, bizi yakın görmüyorsunuz.
Hayır
galiba.
Bak, dalga geçmek dedim. Demek ki seni dalga geçilecek bir şeyde görmüyorum. Bu güzel bir şey.
Yolla bakalım şu Fransızca anonslarını, biraz öğreneyim senden.
Fransızcam Quebec Fransızcası.
Quebec.
Evet, ama onu seçtim, öyle bir şey çıktı. İspanyolcam çok iyiydi ya. Aa, dedim gerçekten öğrenseydim keşke. Çok güzel konuşuyormuşum ben İspanyolca, Fransızca. Almanca yaptım.
Ama tabii anlamıyorsun değil mi ne dediğini? Orada belki bambaşka bir şey söylüyor olabilirsin.
Hayır canım, ben direkt söylediğim metinden çıkarıyorum onu. Yani benim söylediğim metni çeviriyor. Benim yazdığım metni çeviriyor. Aynısını ya Özgür, biz ne konuşuyorsak buradan aynısının Fransızcası, İspanyolcası.
Oo, çok merak ettim ya.
Tamam, ben sana gönderirim. Hatta bulursam buraya da koyarım. Şimdi söz vermiyorum ama bir yerlere attım. Bakayım.
Belki önümüzdeki hafta bir getirirsin bu anonsları.
Tamam, öyle yapayım.
Japonca sonra falan da çıkar mı acaba böyle hani?
Japonca, Korece. Böyle çok, ve vurguyla yapıyor ya, bak inanamazsın, vurguyla yapıyor yani. Esas şeyi o. Düz tamam. Böyle şey değil. Neyse, bak ben sana bir...
Şu dakikada Menemen Podcast uluslararası olmuştur arkadaşlar.
Ama bize bir AI operatör lazım Özgür, bunu biz... Neyse, onu da konuşuruz sonra.
Peki.
Onu da konuşuruz sonra.
Burçin'cim, bir korsan istek parçası yapabiliyor muyum?
Tabii ki.
Yani bunu yapmam lazım çünkü bu bir anma isteği olacak. Bazı müzisyenler vardır Burçin'cim. Çok meşhur değillerdir ama bazı parçaları çok bilinir. Yani hakikaten işte bu hani one hit wonder, işte tek hit mucizesi dediğimiz durum. Benim pek hani sevmediğimi söylediğim bir ifade. Yani sanki müzisyen hiç şarkı yapmıyorsa hatırlanmaz gibi, acımasız bir dayatma gibi bir görüyorum ben bunu. Bilmiyorum hani kim dayatıyor, müzik endüstrisi mi, dinleyici mi bilmiyorum ama neyse, biz ona takılmayalım. Bu hafta hayata veda etti maalesef Eric Carmen. Amerikalı bir müzisyen, Ohio'lu bir müzisyen, orada doğmuş büyümüş. İlk olarak Raspberries'in baş vokalisti olarak biliniyordu Eric Carmen. 1970'lerde ve 80'lerde bu grubun üyesi olarak tanındı ve ardından da tek başına çalışmaya başladı. Solo kariyerinde yaptığı parçalarla da ünlü oldu. Ve hani en büyük... İlk parçası diyeyim, ilk solo 45'liği 1976 yılına ait bir parça. Ki bu parçada Rachmaninoff'un temalarını kullandı. Onun etrafında dolaşan bir parçaydı. Çok da hani böyle orijinal hali uzundur. Radyoların çaldığı hali kısadır ve o Rachmaninoff'un kısmı yoktur orada. Ama o ikisini de bulabilir bizi dinleyen arkadaşlar. 2 numaralı piyano konçertosuna dayanan All By Myself çok meşhur bir parçadır. Büyük hittir. 20 yıl sonra hatta onu Celine Dion tarafından da dinledik. Hatta çok da çalmıştık radyo günlerimizde. Büyük hit olmuştu Celine Dion'un söylediği All By Myself'de. Eric Carmen'ın parçasıdır. 80'lerde bir büyük hit daha yaptı Eric Carmen. Dirty Dancing filmi için Hungry Eyes şarkısını yaptı. Aç Gözler. Bir aşk şarkısıdır. Aç gözlerle sana bakıyorum dediği bir parçadır. 1984'te çıkmıştı. John Nicola ve Frankie Previte tarafından yazılmıştı o da. Başlangıçta Previte'in grubu tarafından seslendirildi, kaydedildi. Sonra da hani o Raspberries dediğim grubun, yani Carmen'ın ilk grubunun prodüktörü dedi ki bu senin tarzına çok yakışacak bir parça. Dolayısıyla hani Dirty Dancing filmi için, onun albümü için bu şarkıyı söyler misin dedi. Eric Carmen demiş ki yani film müzikleri aslında bitti artık. Hani film müzikleri için şarkı yapmak benim için çok iyi bir adım olmayacak demiş. Tereddüt etmiş. Çünkü film müziğinin öldüğüne inanıyormuş. Onun ardından bir şekilde ikna olmuş ve Hungry Eyes'ı seslendirmiş. İşte ben senden bu parçadan bir bölüm istiyorum. Eric Carmen'ın anısına Hungry Eyes'dan bir parça çalar mısın Burçin'cim?
Ay ya, bu kadar şey yapıp All By Myself'e gideceğiz diye düşünüyordum bir anda. Tamam, okey, tamam, hazırlıyorum. Veda ediyoruz o zaman değil mi bu şarkıyla?
Evet, bu parçayla veda ediyoruz. İstiyorsan ikisini birden patlatabiliriz. Yani
yok ama... yok, bir tane patlatalım.
Peki, o zaman Hungry Eyes'la tamam, bitirelim. Eric Carmen'ın anısına Hungry Eyes 1984 yılından çok meşhur bir filmden, Dirty Dancing'den Hungry Eyes diyoruz. Ve bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Görüşmek üzere.